Ayrım 22. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı. Sayfa 406. E. Petrol bunalımı ve OPEC. A. 1973 petrol krizi, sebep ve sonuçları. Petrol krizinin sebepleri. 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın sonucunda petrolün batıya karşı siyasi silah olarak kullanılmak istenmesi, Orta Doğu ülkelerinde petrol şirketlerine el konulması, İran ve Irak'ın ülkedeki petrol şirketlerini ulusallaştırması, Batılı ülkelerin ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e açıkça destek olmasıdır. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra petrolün batıya ve bilhassa İsrail'e destek veren Amerika'ya karşı siyasi silah olarak kullanılması söz konusu edildi. Hatta bu maksatla OAPEC, petrol ihraç eden Arap ülkeleri teşkilatı kuruldu. Fakat petrolün siyasi silah olarak kullanılması mümkün olmadı. Çünkü Batı'nın ve Amerika'nın tek petrol kaynağı Orta Doğu değildi. Bu yıllarda Amerika'nın kendi üretimi olduğu gibi Venezuela, Nijerya ve Endonezya gibi petrol ihraç eden başka ülkeler de olması Arapların petrol ambargosunu başarısız kılmıştı. OAPEC, Batı ve Amerika üzerinde baskı kurabilmek için üretimi kısmak, dolayısıyla ihracatı kısmak, fiyatları yükseltmek yollarını düşünmüş ve ikinci yolu tercih etmişlerdir. 1973 yılından itibaren petrol fiyatlarının yükseltilmesi neticesinde 1973'te varili 2.59 dolar olan Arap petrolü 1974'te 11.65 dolara çıkmıştır. Yani bu bir yıl içinde 4 mislinden fazla bir artış demektir. Petrol fiyatlarındaki artış Batı Avrupa ve Japonya'da bir paniğe sebep oldu. Batı Avrupa devletleri İsrail'e işgal ettiği yerlerden çekilmesi için baskı uyguladı. Japonya, Arapları destekleme kararı aldı. İngiltere ise İsrail'e silah ambargosu uyguladı. Petrol krizinin sonuçları. Amerika Birleşik Devletleri, Arapların petrol silahına karşı petrolün sağlanmasında ve kullanılmasında işbirliği sağlamak için Milletler Arası Enerji Ajansı'nı kurdu. 14 üye. Batılı ülkeler petrol fiyatlarındaki artışı kendi ürettikleri sanayi mallarına yansıttılar. Yani Araplar pahalı petrol satsalar da aldıkları sanayi mallarını pahalıya almak zorunda kaldılar. Petrol fiyatlarındaki artıştan en büyük zararı ise sanayi alanında gelişmekte olan ve çıkartılan petrolün kendine yetmediği Türkiye ve Türkiye gibi devletler görmüştür. B. OPEC, petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı. OPEC, petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin 3'te 2'sini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu konfederasyondur. 1960 yılında Bağdat'ta kurulmuştur. Teşkilatın merkezi ilk 5 yıl Cenova iken 1965'te Viyana'ya taşınmıştır. İlk üyeleri Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela'ydı. Daha sonra bu teşkilata Libya, Endonezya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Gabon, Nijerya ve Ekvador da katıldı. Üye sayısı 13'e kadar çıkan bu teşkilatın kurulma amaçları şunlardır. Petrol fiyatlarını tespit etmek, üye devletlerin sorunlarına birlikte çözüm getirmek, yoksul ülkelerde milli ekonomilerin oluşturulmasını sağlamak, yoksul ülkelere gerekli görüldüğünde yardımda bulunmak, üye ülkeler arasında petrol politikasının birliğini sağlayarak ortak çıkarlarını korumak. OPEC ülkeleri kuruluş aşamasında Shell, Esso, British Petroleum gibi büyük petrol şirketlerinin baskısıyla karşılaşsalar da 1970'li yıllardan sonra uyguladığı petrolü kısma politikası ile siyasi ve ekonomik alanda kendinden söz ettiren bir teşkilat olmuştur. Not: OPEC kurulduğunda Orta Doğu petrollerinin varili 7.3 varil ham petrol 1 ton etmektedir. 1.80 Libya petrolü 2.17 dolarken 1982'de varili 34 dolara kadar çıkmıştır. OPEC 1977'li yıllarda farklı iki fiyat sürdü. Bazı üye devletler Batı'nın etkisinde kalarak fiyatlarının yükselmesine karşı çıktılar. Suudi Arabistan, Şah İran'ı ve Birleşik Arap Emirliği gibi Bazı üye devletlerse fiyat artışında ısrar ettiler. Cezayir, Irak, Libya gibi. OPEC kurulduğundan beri dünya siyasetinde inişli çıkışlı bir seyir izlese de bugün dünya petrol üretiminin %49'una yakın bir payını elinde bulundurmaktadır. F. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. A. Irak. 1958 yılında yapılan darbeyle monarşi yıkılarak cumhuriyet rejimine geçilen Irak'ta 17 Temmuz 1968'de gerçekleşen kansız bir darbenin ardından iktidar tamamen Baas Partisi'ne geçti. Hükümet programı konusunda başlayan anlaşmazlıklar üzerine Baas yanlısı Saddam Hüseyin'in başında bulunduğu bir grup subay yaptıkları darbeyle muhalefeti saf dışı bıraktı. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlığa El-Bekir getirildi. Baas Partisi 1970'te Kürtlerle çatışmaya son vererek Irak Komünist Partisi, IKP, Kürdistan Demokratik Partisi, KDP ve öteki bazı milliyetçi ve sol eğilimli siyasi güçlerle işbirliğine yöneldi. Ancak 1974'te Kürtlerle, ardından komünistlerle ilişkilerin bozulması nedeniyle yeniden tek partili sıkı bir rejime dönüldü. B. İran. 1953'te babasının yerine geçen Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin 1962 yılında hayata geçirmek istediği Ak Devrim'e ve bununla başlayan reformlara karşı başta ulema olmak üzere birçok kesim karşı çıktı. Çünkü bir yandan başta kadınlara oy verilmesi gibi yenilikler ulemanın tepkisini çekerken, bir yandan da sanayileşme hamlesinin bir sonucu olarak milyonlarca köylü ve tarım işçisi topraklarını terk ederek şehirlere göç etmek zorunda kalmış ve ulemaların etkisi altına girmişti. Ekonomik sıkıntı yaşayan büyük bir kesimin ulemanın da yönlendirmesiyle Şah'a karşı 1978 yılında başlattığı isyan hareketi 1979 yılına kadar devam etti. Grevler ve gösteriler ülkeyi ve ekonomiyi felç ettiği sırada Şah çareyi ülkeden kaçmakta buldu. Bunun üzerine Ayetullah Hümeyni büyük bir halk desteğiyle İran'a geri döndü. Uyarı: Ayetullah Hümeyni 1962'de başlayan Ak Devrim reformlarına karşı gelen kesim içinde önemli bir siyasi önder olarak sivrilmiş, Şah kendisini rakip olabilecek Hümeyni'yi sürgüne gönderme kararı alınca Hümeyni Fransa'ya gitmişti. 1 Nisan 1979'da İran resmen bir İslam Cumhuriyeti halini aldı. 1979'da ülke teokratik bir anayasayı ve Hümeyni'nin ülkenin dini lideri olmasını onayladı. Beni Sad ise Cumhurbaşkanı oldu. Not: Hümeyni lider olduktan sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı uzlaşmaz bir tutum izlemiş. Büyükelçiliği lafı gelecek ya, onun için karıştı. Tahran'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğindeki rehine krizinden sonra İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri kopmuştur. C. İran-Irak Savaşları. İran-Irak Savaşı'nın temelinde mezhep mücadelesi, siyasi üstünlük mücadelesi, Arap-Fars çekişmesi yatmaktadır. 1958'de Irak'ta monarşinin yıkılmasından sonra İran-Irak ilişkileri bir türlü düzgün gitmemiştir. 1958'den sonra Irak'ta sol rejimlerin hakim olması, batıya dönük bir politika izleyen İran Şahı'nın hiç hoşuna gitmedi. Soğuk Savaş dönemi boyunca iyi gitmeyen İran-Irak ilişkilerinde 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alan İran'ın önemli bir su yolu Şaddül Arab'ı almak istemesi ve bölgeye gemilerini göndermesi önemli bir dönüm noktası oldu. 1970'li yıllarda İran askeri gücünü artıran Şah bölgenin hakimiyetine soyundu. 1968 yılında İngiltere'nin bölgeden çekilme kararı almaya başlaması ile İran İngiltere'nin yerini doldurmak için çalışmalara hız verdi. Kendine iki yeni konsept geliştirdi. Savunma amaçlı, İran'a dışarıdan ve bölgeden gelebilecek tehditlere karşı caydırma ve savunma, taarruz amaçlı, bölgede İran'la eşit, hatta İran'dan daha güçlü bir devletin varlığına izin vermeme. 1968 yılında Irak'ta Baas Sosyalist Partisi iktidara geldi. B. Bu parti, 1961 yılından beri devam eden Kürt sorununa bir çözüm getirmek amacıyla 1970'te Kürtlere muhtariyet veren bir antlaşma imzaladı. Yeni rejimle birlikte Irak, komünist ülkelerle, özellikle Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirdi ve Sovyetlerden yüklü miktarda silah ve mühimmat aldı. Irak'ın komünist ülkelerden silah satın alması, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi rahatsız etti. İran, Irak'ın bu tutumuna karşı Kuzey Irak'taki Kürtleri Bağdat yönetimine karşı kışkırttı. 1974'te Irak ordusu ile Kürtler arasında kanlı çarpışmalar oldu. Bu çatışmalarda 100 bin Kürt İran'a sığındı. İran, sığınan Kürtleri silahlandırarak tekrar Irak'a yolladı. Böylece İran ile Irak, Kürtler üzerinden savaşır duruma geldi. 1975'te Cezayir'in arabulucu olması ile Cezayir Antlaşması imzalandı. 1979'da Ayetullah Hümeyni ve taraftarlarının İran'da Şah'ı devirmesiyle İran İslam Cumhuriyeti kuruldu ve iki ülke arasında ilişkiler tekrar bozulmaya başladı. Hümeyni, Irak devrimini, yönetimini ve ülkedeki yönetici partiyi ortadan kaldırmayı amaçlamıştı. 1980 ile 1988 arasında yaşanan İran-Irak savaşlarının nedenleri şunlardır. İran hakimiyetinde bulunan fakat Cezayir Antlaşması'na göre Irak'a devredilmesi gereken çeşitli kontrol noktalarını İran'ın devretmemesi. Irak'ın Kuzistan bölgesinde kontrolü elde etmek istemesi. Irak'ın İslam dünyasında gerçek bir lider olduğunu ispatlamak istemesi. İran'ın Basra bölgesindeki ortak hakimiyete kesin bir son vermek istemesi. Hümeyni rejiminin Irak için bir tehdit oluşturması. Irak'ın İran'la çarpışan Kuzistan Araplarını desteklemesi. Şattül Arap'ta Irak'ın çıkarlarını korumak istemesi. 1980 yılında başlayan savaş 8 yıl sürdü. Zaman zaman çok şiddetlenen savaşta ne Irak ne de İran birbirine üstünlük sağladı. İran'ın silahlarının Amerikan yapımı olması ve devrimden sonra İran-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin iyi olmamasından dolayı yedek parça sıkıntısı çekmesi sebebiyle havadaki üstünlüğü Irak'a bırakmıştır. 1980 yılında İran'ın nüfusu 51 milyon, Irak'ın nüfusu ise 18 milyondu. Irak'ın bu savaşta güçlü olması İran'ı nüfusunu kullanmaya itmiş, bunun yanında peşmergeleri de kullanma yoluna gitmiştir. 8 yıl süren İran-Irak savaşında Irak'ı destekleyen devletler Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Mısır, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği'dir. İran'ı destekleyen devletlerse Suriye, Libya, Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, Yunanistan, Hindistan olmuştur. İran-Irak savaşında Türkiye, iki tarafın baskılarına rağmen tarafsızlığını bozmamıştır. Silah hariç yiyecek ve giyecek satmıştır. İran'daki dini rejimden hoşlanmayan AB üyesi devletlerse Irak'a sempatiyle bakmışlar fakat iki tarafa da silah satmaktan çekinmemişlerdir. İran-Irak savaşı 20 Ağustos 1988'de Hümeyni'nin tabiriyle zehir içmekten zor bir karar alınarak ateşkesin imzalanmasıyla sona ermiştir. Irak-İran savaşlarının sonuçları şunlardır. Her iki ülkeden yaklaşık 1 milyon insan ölmüş, 3 milyon kişi sakat kalmıştır. İran'ın bu savaştaki toplam zararı 380 milyar sterlin, Irak'ınki ise 301 milyar sterline ulaşmıştır. İran'ın dış borcu 2 milyar sterlinken Irak'ın dış borcu 50 milyar sterline çıkmıştır. Uyarı. Savaş boyunca Irak, kendisini destekleyen devletlerden borç alarak silah satın almıştı. Bu borçları ödemekte zorlanması, 1990 yılında Kuveyt'e saldırarak oradaki petrol kuyularını ele geçirmeye çalışmasına yol açmıştır. İran'ın Orta Doğu'ya yayılma, rejimini yayma ve lider olma planı başarısız olmuştur. Irak'ın bu savaştan büyük zararla çıkması, Saddam'ın Kuveyt'e saldırmasına ortam hazırlamıştır. Körfez Savaşı'nın çıkmasında bu savaşın sonuçları etkili olmuştur. AB ülkeleri iki tarafa silah satarak ekonomilerini güçlendirmişlerdir. Türkiye tarafsız olmasından dolayı iki taraf arasındaki ticaret hacmini milyarlarca dolara çıkarmıştır. Savaşın bitişinden bir yıl sonra Hümeyni ölmüş, yerine Hamaney getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkinliği artmıştır. Savaş, Irak'ın iç politikasını olumlu etkilemiş, Saddam Hüseyin'in kişisel durumunu ve itibarını güçlendirmiştir. Amerika'nın uzaydaki uydularından aldığı bilgiyi Irak'la paylaşması, İran'da müthiş bir yıkıma yol açmıştır. H. Türk Dış Politikası 1960 ila 1980. A. Türk-Yunan ilişkileri. 1. Kıbrıs meselesi. Megalo idea, kelime anlamıyla büyük ideal, büyük fikir demektir. Bu fikre ve ilkeye göre 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul tekrar ele geçirilecek. Yunanistan, Girit, Rodos, Kıbrıs, Anadolu ve Büyük İskender'in uzandığı İskenderiye'ye kadar olan topraklar işgal edilerek bir Helen İmparatorluğu olarak kabul edilen Büyük Bizans İmparatorluğu kurulacaktır. Kıbrıs, 1571 yılında Osmanlı Devleti'ne bağlanmış, 19. yüzyılda 1878'de yapılan Berlin Antlaşması ile geçici olarak İngiltere'ye bırakılmıştır. İngiltere, 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile Kıbrıs'ı ilhak ettiğini açıklamıştır. Türkiye, Lozan Antlaşması ile bu statüyü kabul etmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanistan, Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler'e taşıyarak meseleyi uluslararası bir konu haline getirdi. Kıbrıs'ta self-determinasyon ilkesinin uygulanmasını isteyen Yunanistan'ın bu girişimi Birleşmiş Milletler tarafından reddedildi. Yunanistan'ın Kıbrıs konusundaki isteklerinin reddedilmesi üzerine Rumlar Kıbrıs'ta EOK yeraltı örgütünü kurarak önce İngilizler sonra da Türklere yönelik tetiş, yıldırma hareketlerine başladılar. Not: Kıbrıs, İngiltere'nin yönetimi altındayken adanın Yunanistan'a bağlanmasını amaçlayan Enosis, birleşme çabalarını artırmış ve 1955'te EOK adında bir örgüt kurdurmuştur. Kıbrıslı Türkler de kendilerini korumak için önce Volkan Teşkilatı'nı, sonra da Türk Mukavemet Teşkilatı'nı, TMT, kurmuşlardır. 6-7 Eylül olayları. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine 6 Eylül 1955'te ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi İstanbul'da gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yakıp yıkmışlardır. Birleşmiş Milletler ve NATO'nun girişimleriyle Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Antlaşması imzalanmıştır. Sonrasında Londra Antlaşması imzalanmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. 19 Şubat 1959. 2. 1963 ila 1964 Kıbrıs Buhranı. Kıbrıs'taki Rumların ve bu Rumların lideri olan Makaryos'un Yunanistan'ın desteğinde Enosis'i gerçekleştirmek için 1963'te Türklere saldırarak 24 Türk'ü şehit etmesi, Kanlı Noel ve 40 Türk'ü yaralaması ile olaylar başladı. Türkiye'nin devreye girmesine rağmen bir sonuç alınamamıştır. 1964'te Makaryos'un Kıbrıs'ta mecburi askerlik sistemini kurması, Rumları askere almaya başlaması, dışarıdan ağır silahlar tedarik etmesi, tam bağımsızlık düşüncesine vurgu yapması gibi faaliyetleri Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale etmesini gerekli kılmıştır. 7 Haziran 1964'te planlanan Kıbrıs Barış Harekatı, 5 Haziran'da gelen Johnson mektubu ile engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye tehdit dolu bir mektup gönderdi. Bu mektupta, Türkiye'ye verilen silahların Kıbrıs'ta kullanılamayacağı, garanti antlaşmasını tam işletmeden adaya müdahale edemeyeceği, adaya müdahalenin Türkiye'yi Sovyetlerle karşı karşıya getireceği, NATO'ya danışmadan harekata kalkışmaması gibi konular ele alınmıştır. İsmet İnönü'nün Johnson ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu sırada Rumların Erenköy ve Mansura bölgesinde katliama başlaması ile görüşmeler yarıda kesilir ve Türk jetleri Rum mevzilerini bombalar, böylece Rumların hareketi kısmen durdurulur. Makaryos, Suriye, Mısır ve Sovyetler Birliği'nden yardım ister. Sovyet lider Kruşçev, İnönü'den adaya müdahale edilmemesini ister. 3. 1967 Kıbrıs Buhranı. Yunanistan'da askeri darbeyle başa gelen Cunta'nın Kıbrıs'a Grivas'ı göndermesi ve Grivas'ın Rum Milli Muhafız Kuvvetlerini teşkilatlandırarak saldırıya başlaması neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk askerine yabancı ülkelere gitme yetkisi verdi. Bunun neticesinde Türk Çıkarma Birliği İskenderun'da toplandı. Türkiye, çıkarmanın durdurulması için Grivas'ın adadan ayrılmasını ve 12 bin Yunan askerinin adadan çekilmesini şart koştu. Uyarı. Gerginliğin iyice arttığını gören Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler araya girerek kısmen de olsa olayları yatıştırmışlardır. 1967 yılında Kıbrıslı Türkler kendi işlerini kendileri görmek üzere Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurmuşlardır. Bu yönetimin başkanlığına Doktor Fazıl Küçük, başkan yardımcılığına da Rauf Denktaş getirilmiştir. 4. Kıbrıs Barış Harekatı. 1974 yılında Yunan Cuntası ile Makaryos'un arası açıldı. Yunan Cuntası, Kıbrıslı Rumları Makaryos'a karşı kışkırttı ve adada bir darbe ile Makaryos'un yerine Samson geçti ve Samson, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu harekatın gerçekleşmesindeki etkenler şunlardır. Yunanistan'ın Enosis'i gerçekleştirmek istemesi, adada gayri resmi bir idarenin kurulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina'ya yaptığı baskıya rağmen Yunanistan'ın adadaki subaylarını geri çekmesi, Türkiye'nin adadaki Türk varlığını korumak istemesi, Rumların Türk varlığını azınlık statüsünde tutmak istemesi, Yunanistan'ın darbeci Samson'u geri çekmemesi. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri adaya asker gönderdi ve Türk askeri Girne üzerinden Lefkoşa yakınlarına kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Türkiye, 1. Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya 40 bin kişilik kuvvet ve 300 tank yerleştirdi. Türkiye'nin adaya müdahale etmesi Türk-Yunan gerginliğine neden oldu. Yunan cuntası Edirne'den Türkiye'ye saldırmayı planlasa da bunu gerçekleştiremedi. 23 Temmuz 1974'te Amerika Birleşik Devletleri ve Güvenlik Konseyi'nin baskısı ile Yunanistan'da hükümet istifa etti. Hükümeti yeniden kurma görevi Konstantin Karamanlis'e verildi. Kıbrıs'ta da yönetime Glafkos Klerides getirildi. Gerek Amerika'nın Türkiye ve Yunanistan nezdindeki faaliyetleri, gerekse Güvenlik Konseyi'nin isteği üzerine Türkiye 22 Temmuz 1974'te ateşkes ilan etmesine rağmen Rumların ve Yunanların ateşkese yanaşmaması ve adadaki Türklere saldırılara devam etmesi neticesinde 2. Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Yapılan barış harekatı ile adanın %38'ini Türk Silahlı Kuvvetleri ele geçirdi. 2. Kıbrıs Barış Harekatı ilkinin aksine dünyadan büyük tepki görmüştür. Bu tepkinin sebebi harekatın Türkiye'nin toprak kazanması ve işgali olarak görülmesiydi. Not: Türkiye'nin uyguladığı Mutlu Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türk Federe Devleti 1975'te kuruldu. 1977'de Rauf Denktaş'la Makaryos arasında bağımsız ve bağlantısız iki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin antlaşması imzalandı. İkinci Kıbrıs Barış Harekatı'na Yunanistan'ın dışında en büyük tepkiyi Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri göstermiştir. B. Türk-Sovyet ilişkileri. Türkiye ile Sovyetler arasındaki ilişkiler 1950 ile 1960 arasında Orta Doğu olaylarından dolayı gerilmiş, 1964 Kıbrıs olaylarında da Rusya Makaryos'u desteklemiş, Türkiye'nin adaya müdahalesini istememiştir. 1964'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs'ı bir NATO üssü haline getirmesinden korktuğu için Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine bir politika izlemiş, Türkiye'nin adaya müdahalesine karşı çıkmıştır. Johnson mektubundan sonra Türk-Sovyet ilişkileri düzelmeye başlasa da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Sovyet Rusya Türkiye'nin adadan çekilmesini istemiştir. Türkiye'nin barış harekatı ile adanın %38'ini alması neticesinde Yunanistan, NATO'nun askeri kanadından çekildiğini ilan etmiştir. Bu durum Sovyetleri çok sevindirmiştir. Çünkü Sovyetlere göre Kıbrıs'ta Türkiye'nin varlığı demek, adaya NATO'nun yerleşmesi demekti. Onun için Sovyetler adadaki Türk varlığına karşı çıkıyorlardı. Rusya, Ağustos 1974'te Kıbrıs konusunda Türkiye'ye gönderdiği mektupta şunlara değinir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yabancı askerler geri çekilmelidir. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın adaya müdahale etme hakları yoktur. Kıbrıs meselesi, uluslararası alanda ele alınması gereken bir mevzudur. 1974 ila 1978 arasında Türkiye'de anarşi, terör, 49 çeşit Marksist ve komünist kuruluş ve grubun bulunduğu bir atmosfer oluşturmuş, bu durum Rusya'nın işine gelmiş, bundan dolayı 1978'de Amerika'nın ambargoyu kaldırmasına karşı çıkmıştır. 12 Eylül 1980'den sonra ilişkiler tekrar düzelmeye başlamıştır. C. Türk-Amerikan ilişkileri. Amerika, Kıbrıs meselesinde garantör devletlerin görüşmeleriyle sorunun çözümünü savunmuştur. Ancak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonucunda Türkiye'ye silah ambargosu uygulamış ve Türkiye'yi bu mevzuda tek suçlu olarak gördüğünü ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Amerikan ambargosuna karşılık 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni kurarak cevap vermiştir. 1945 ila 1960 arasında Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir seyir izlemişse de 1960 ila 1980 arasında inişli çıkışlı ve krizlerle dolu bir dönem olmuştur. 1960 ila 1980 arasında Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasında 1962'de Amerika'nın Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerini sökmesi, 1964'teki Johnson mektubu, 1964'te Amerika'nın nükleer silah kullanımında NATO'lu müttefiklerinde ortak edilmek istenmesine Türkiye'nin karşı çıkması, Türkiye'nin Amerika'nın tepki göstermesine rağmen 1974'te haşhaş ekimini serbest bırakması, Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi arasında Türkiye'ye yönelik farklı tutum izlenmesi. Amerika'nın 1975 ila 1978 yıllarında ambargo uygulamasına karşı Türkiye'nin ülkedeki 20 Amerikan üssüne el koyması durumları etkili olmuştur. Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargo 1978'de kalktı. Bu ambargonun kalkmasında Türkiye'nin Sovyetlere karşı bir tutum izlemesi, Bülent Ecevit'in Kıbrıs'ta bazı tavizler vermesi, Rauf Denktaş'ın 1978'de 35 bin Rum göçmenin Maraş'a yerleşmesine izin vermesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jim Carter'ın ambargonun kalkması için çalışmalar yürütmesi, Türkiye'de komünizmin yayılmaya başlaması, Hümeyni rejiminin Türkiye'ye yayılmaya başlaması etkili olmuştur. D. Türk-Yunan ilişkileri. Türk-Yunan ilişkilerini iki kısımda ele almak gerekir. 1974 öncesi ilişkiler Kıbrıs meselesi üzerinde şekillenir. 1974 sonrası ilişkiler Ege Denizi üzerinde yoğunlaşır. 1974 yılından sonra Türk-Yunan ilişkilerinin bozulma nedenleri şunlardır. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması, Türkiye'nin Yunan faaliyetine karşılık Ege ordusunu oluşturması, Türkiye'nin petrol aramak için Sismik 1 gemisini hazırlaması, Yunanistan'ın Sismik 1 gemisinin faaliyetlerini engellemek istemesi, Yunanistan'ın Ege adalarının etrafını mayınlaması etkili olmuştur. 1. Kıta Sahanlığı. Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki şirketlere petrol arama ruhsatı vermesi üzerine Türk hükümeti 1973'te Ege'nin açık denizlerinde Türk Kıta Sahanlığı'nda bulunan 27 bölgede TPAO'ya petrol arama ruhsatı verir. Yunanistan bu durumdan rahatsız olur ve bu sahanın kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu ilan eder. Akabinde imzalanan 1976 Bern Deklarasyonu ile taraflar müzakereler boyunca Ege'de kıta sahanlığı konusunda hiçbir faaliyette bulunmayacaklardı. Uyarı: kıta sahanlığı, kıtaların deniz altında devam eden ve derinliği 200 metreye geçmeyen sığ deniz kıyılarına denir. Kıta sahanlığı konusundaki müzakerelerden bir sonuç çıkmamış ve sorun bugüne kadar devam etmiştir. 22. ayrımın sonu sayfa 415.